Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarihimiz içerisinde özellikle Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, bu süreçteki önemli aşamaları, isimleri, kurumsal aktörleri, tarihi gelişmeleri, bu sürece tesir eden dış alemde yaşanan gelişmeleri ve iktisadi, kültürel, sosyolojik değişmeleri anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye 19. yüzyıldan itibaren çok ciddi bir reform sürecine girmiş ve klasik Osmanlı İmparatorluk nizamı yerine Avrupa'da gelişip şekillenen merkezi devletlerin anayasal bir hüviyete kavuşan, meşruti monarşiye doğru evrilen devletlerin kurumlarını, anayasalarını, buradaki fikir akımlarını esas alan bir reform süreci yaşanıyor. Bunun çok ciddi bir birikim oluşturduğunu Osmanlı Türkiye'sinde, bu birikimin Tanzimat, İslahat fermanlarının yanı sıra 1. 2. Meşrutiyet ve nihayet bu birikim sayesinde oluşan milli mücadele dönemiyle beraber Türkiye'nin birçok fikri bakımdan, kurumları bakımından modern devlet olması için çabalarının bir toplamına dönüştüğünü görüyoruz. Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem, dünyada 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar demokrasi, hürriyetler, liberal gelişmeler bakımından hiç de şanslı bir dönem değil. Bütün dünyada demokrasinin gerilediği, liberal rejimlerin gerilediği, hürriyetin gerilediği bir dönem yaşanıyor. İşte bu dönem aşırılıklar çağı olarak adlandırılıyor. Netice itibariyle Türkiye'de bu dönemde bir tek parti rejimi uygulayarak bu dünyadaki büyük, bu kötü, olumsuz dalgadan etkileniyor. Ancak Türkiye dünyada ortaya çıkan yeni bir takım rejimlerin tesiri altına da girmiyor. Onların bir kopyasına dönüşmüyor. Önce Sovyet sistemi ortaya çıkıyor. Sonra İtalya'da faşist rejim, daha sonra da nasyonel sosyalist rejim ve bunlarla beraber yaşanan gerginliklerle beraber çok ciddi iç savaşların, askeri diktatörlüklerin ortaya çıktığı bir dönem var. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Türkiye bir tek parti yönetimi altında, otoriter bir yönetim altında olmakla beraber bu tür rejimlere savrulmayan, bir iç savaşa doğru savrulmayan bir sağduyu gösteriyor. Bu sağduyunun arkasında da özellikle 19. yüzyılda yaşanan, 20. yüzyılın başında yaşanan bu büyük reform ve işte anayasal devlet olma çabalarının yattığını, bu çabaların bu dönemin kadrolarını iktidarıyla, muhalefetiyle, idarede, matbuatta, üniversitede, aydınlar aleminde etkilediğini ifade etmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren, sonunun yaklaşmasıyla beraber dünyada demokrasi cephesinin savaşı kazanacağının belli olması ve aynı zamanda içeride yaşanan bu tek parti döneminin beraberinde getirdiği problemlerin yeni bir yolla aşılması düşüncesi İsmet İnönü tarafından değerlendiriliyor ve Türkiye'nin yeniden tek parti rejiminden uzaklaşarak çok partili hayata geçiş sürecine girmesi kararı veriliyor. Bunun beraberinde işte çok partili hayata geçiliyor. Rejim içerisinde bir takım değişiklikler var. CHP içerisinde bir takım değişiklikler var. Diğer taraftan da bundan rahatsız olan bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde vaktiyle bu dünyadaki tek partili otoriter, totaliter rejimlerden etkilenmiş bir aydınlar grubu, bürokratlar grubu var. bunların yeni sürece direndikleri görülüyor. Mesela işte Recep Peker gibi önemli bir ismi burada zikretmek lazım. Ama ondan ibaret değil. Başka bir takım unsurlar da var. İsmet İnönü partisini bu kesimleri de değiştirip dönüştürerek, ikna ederek, zaman zaman bunları da dikkate alarak, geri adımlar atarak bu süreci devam ettiriyor. 1946'daki erken seçimle beraber yaşanan büyük seçim yolsuzlukları çok ciddi bir siyasi kırılmaya yol açıyor Türkiye siyasetinde. Ama burada önemli olan husus şu, onun altını özellikle çizmek lazım. Türkiye'nin çok partili hayata dönüşünde bu seçim yolsuzluğuna rağmen Demokrat Parti yönetiminin, yöneticilerinin gösterdiği sağduyunun çok ciddi bir rolü var. Yani netice itibariyle bu Demokrat Parti bir yol ayrımına geliyor. Nasıl bununla mücadele edecek? Demokrat Parti'nin içerisinde bu mücadelenin sert bir şekilde sokaklara çıkarak, nümayişler yaparak, meclise girmeyerek, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek yapılması lazım geldiğini düşünen çevreler var. Diğer taraftan bu bahsettiğimiz 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başındaki ikinci meşruiyet birikimini, milli mücadele dönemini, milli mücadeleyi müteakiben yaşanan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesini, serbest fırka tecrübesini bilen aktörler var. Bu isimler buradaki problemi zaman içerisinde meşru yollarla ve CHP ile konuşarak, kamuoyuna anlatarak aşmaları lazım geldiğini düşünüyorlar. Demokrat Parti'nin içerisinde bu yüzden yaşanan tartışmalar, hatta zaman zaman kopmalar, tasfiyeler söz konusu olacak. Ama Demokrat Parti son tahlilde buradaki makul, meşru, mutedil tavrını muhafaza edecek. Bunun çok partili hayata geçiş süreci bakımından çok kıymetli olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu süreçten zaten rahatsız olan, yeniden tek parti rejimine dönmek arzusunda olan kesimler var. Bu dönemde iki partinin içerisinde de aslında iç mücadeleler yaşanıyor. Dediğimiz gibi bir yandan Demokrat Parti içerisinde, diğer yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Biz şimdi önce Demokrat Parti içerisindeki gelişmelere bakalım. Ama diğer taraftan da şunu da ihmal etmeyelim. Bu iki partinin içerisindeki iç meselelerle beraber bu iki partinin birbirleriyle mücadelesi de zaman zaman sertleşerek devam ediyor. Zaman zaman da çok partili hayat sürecini devam ettirecek bir takım yumuşamalar, reformlar, gelişmeler, diyaloglar da söz konusu olacak. O bakımdan bu 1946-1950 arasındaki dönem çok partili hayata geçiş sürecindeki olumlu olarak kaydedilebilecek gelişmeler bakımından da, tercihler bakımından da, olumsuz, eksik bir takım tercihler bakımından da üzerinde ciddiyetle durulması lazım gelen öğretici bir dönemdir. Türkiye demokrasi tarihi bakımından gerçekten kıymetli bir dönemdir. Demokrat Parti 1. Kongresi 7 Ocak 1947'de Ankara'da toplanıyor. İktidar muhalefet ilişkisi ve ülkede demokrasiyi yerleştirme çabalarının burada ele alındığını görüyoruz. Bu kongrede Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar bir konuşma yapıyor. Kongre böyle başlıyor. Bayar konuşmasında tek parti yönetiminin sakıncalarını vurgulayarak milletin anayasanın sağladığı demokratik haklar doğrultusunda iktidar üzerinde denetim sağlamak üzere Demokrat Parti'yi kurduğunu, iktidarın bu girişimi desteklemekle birlikte Demokrat Parti'nin gelişmesiyle tutum değiştirerek parti üzerinde baskı kurduğunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946'daki milletvekili genel seçimlerinde yolsuzluklar yaptığını, sıkı yönetim aracılığıyla Demokrat Parti'yi baskı altında tuttuğunu vurguluyor. Yine konuşmasında kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan anayasaya aykırı tüm antidemokratik kanunların değişmesini ve Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılmasını Demokrat Parti'nin acil ve somut istekleri olarak sıralıyor. Şimdi burada tabii İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olması, bu arada Cumhurbaşkanı olması ve Demokrat Parti üzerinde zaman zaman artan baskıların olması Demokrat Parti'yi bu konuda bu parti başkanlığından ayrılmış bir cumhurbaşkanı belki bu süreçte daha esnek, serbestliğe, demokrasiye hizmet eden bir isim olabilir düşüncesini götürüyor. Kongre, Bayar'ın ortaya koyduğu ana konuların, meselelerin görüşülüp karara bağlanması için bir komisyon kurulması kararını alıyor. Bu doğrultuda Adnan Menderes'in başkanlığında ana davalar komisyonu oluşturuluyor. Komisyonda Demokrat Parti'nin kuruluşundan beri varlığını hissettiren iki farklı görüş ortaya çıkıyor. İstanbul İl Başkanı Kenan Öner'in başını çektiği daha radikal, sert mücadeleyi esas alan grup, Demokrat Parti Meclis Grubu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çekilmesini istiyor. Genellikle Demokrat Parti'nin kurucularından oluşan ılımlı grup ise bu radikal çıkışların demokrasiye, çok partili hayata geçiş sürecine zarar vereceğini öne sürüyor ve mutedil, ılımlı bir siyasi mücadeleyi esas alıyor. Sonunda bu mutedil, ılımlı kanadın görüşleri benimseniyor ve Hürriyet Misakı adı verilen komisyon raporu ortaya çıkıyor. Raporda anayasaya aykırı kanunların kaldırılması, anayasanın tam olarak uygulanması, yeni seçim kanunu hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılması isteniyor. Bu konularda bir gelişme sağlanamazsa Demokrat Parti Meclis Grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çekilecek, sine-i millete, yani milletin sinesine, milletin içine dönecek. Böyle bir çerçeve çiziyor komisyon. Kongrede ayrıca bundan sonraki tüm belediye seçimlerine katılma konusunda ilke kararı alınıyor. Genel merkeze taşra teşkilatının saptadığı milletvekili adaylarını onaydan geçirme yetkisi veren parti tüzüğü değiştiriliyor ve Celal Bayar yeniden genel başkan seçiliyor. Şunun altını çizmek isterim. Taşra teşkilatının belirlediği milletvekili adaylarını onaylama yetkisi elinden alınıyor genel merkezin. Dolayısıyla adeta bir ön seçim gibi taşra teşkilatı belirleyecek ve adaylar onlar arasından belirlenecek. Şubat'ta yapılan köy ihtiyar heyeti ve muhtar seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ezici bir çoğunluk sağlıyor. Demokrat Parti daha önce seçimlere ilişkin yönelttiği eleştiri ve suçlamaları bu seçim içinde yineliyor ve 6 Nisan'daki ara seçimlere katılmama kararı alıyor. Başbakan Recep Peker, Demokrat Parti'yi kanunlara aykırı hareket etmek ve halkı ayaklanmaya özendirmekle suçluyor. Bayar da Recep Peker'i taraflı davranmak, Demokrat Parti'ye baskı uygulamak ve demokrasiye inanmamakla suçluyor. Tabii Recep Peker bahsini burada biraz açmak lazım. Recep Peker 1920'lerin sonundan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten Gen Başkur denilen Genel Başkan, Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter'den oluşan 3 önemli isimden biri CHP açısından. Recep Peker'i daha önemli hale getiren şey 1930'lu yıllarda üniversitelerde inkılap dersleri vermesi. İnkılap derslerini de vererek rejimin bir tür ideolojisini ortaya koymaya ve parlamenter sistemi, demokrasiyi ağır şekilde eleştiren bir söylem ortaya koyduğunu görüyoruz. Recep Peker çok ağır bir şekilde demokrasiyi eleştiriyor ve bu vasfıyla da o dönemden itibaren biliniyor. Hatta genel sekreterliği döneminde işi daha da ileri götürüp bir takım hazırlıklar yapıyor. Bu hazırlıkları Mustafa Kemal Atatürk'e de sunuyor. Burada rejimin daha otoriterleşmesi ve ideolojik olarak da demokrasi karşıtı bir yerde özellikle kurgulanması için bir takım önerileri var. İşte burada hep yazılıp çizilir. Mustafa Kemal Paşa'nın bundan rahatsız olduğu söylenir. Ama diğer taraftan da Recep Peker'in bu partiyle devleti özdeşleştiren ideolojisi giderek gerçekleşmeye başlar. Özellikle 31 kongresinden sonra artan düzeyde, 35'ten sonra fiilen de ilerlemiş bir şekilde parti-devlet özdeşleşmesi yaşanır. Bunun ana taşıyıcı aktörlerinden birisi Recep Peker'dir. O yüzden mesela bu çok partili hayata geçiş sürecinde Recep Peker'in başbakan olarak atanması gerçekten hem başbakan hem de partide genel başkanın vekili, yani İsmet İnönü'nün vekili olarak atanması bir garip durum. Yani bu çok partili hayata geçiş kararının samimiyetini sorgulatacak ölçüde tuhaf bir sonuç. Çünkü Recep Peker demokrasiye gerçek anlamda inanmıyor ve fiilen de bunu gösterecek bir sertlik içerisinde Demokrat Partililere hitaplarında hep bu sert dili kullanıyor. Recep Peker'in bu varlığı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de gerçekten çok partili hayata geçiş sürecini isteyen kesimlerde de bir rahatsızlık oluşturuyor. Recep Peker sadece Demokrat Partililerle değil, bu kesimlerle de bir anlaşmazlık içerisinde. Partiler arasındaki çatışmanın giderek büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü devreye girecek. Partiler arasında kopma noktasına gelen ilişkileri yeniden kurabilmek için çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalardan da 12 Temmuz beyannamesi adıyla bir ortak payda çıkacak önümüzdeki dönemde. Ama işte bunların hepsinin adım adım ele alınacağı, tartışılacağı, konuşulacağı önümüzdeki programlara bırakıyoruz bunları. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.